Ayrım 4. Dipsiz Hazine. Ve Şehrazat demiş ki, bana kadar ulaştı ki ey güzel davranışlarla donanmış Bahtı Güzel Şah, devrinin en cömert ve en muhteşem emiri olan Harun Reşit'in bazen konuşurken cömertlik ve eli açıklıkta yeryüzünde yaşayanlar arasında kendine denk düşecek kimse bulunmadığını söylemek gibi zayıf bir yanı varmış. Zaten sadece Tanrı'nın zayıf yanı yoktur. Günün birinde nasip dağıtıcının ona sadece cömertlik göstersin diye bağışladığı verileri yeniden övünç konusu yapınca Büyük Veziri Cafer, efendisinin Tanrı huzurunda alçak gönüllü davranma görevinde kusurlu olmayı uzun uzadıya sürdürdüğünü görerek zarif ruhunda tedirginlik duymuş ve onun gözünü açmak için özgürce konuşmaya karar vermiş. İki elinin arasında yerlere kadar eğilerek 3 kez yeri öptükten sonra ona ey emirül müminin, ey başlarımızın tacı, inananların başlıca erdeminin Tanrı önünde alçak gönüllü olmak ve bunun yaratılanlar için gururlanılacak tek şey olduğunu açıklamak için huzurunda ağzını açtığı için köleni bağışla. Çünkü yeryüzünün tüm serveti, zihnin tüm verileri ve ruhun bütün nitelikleri insan olduğu için övülesi yüceler yücesi Tanrı'nın birer verisidir. İnsanoğlunun bu verileri tıpkı ağacın meyveyle donatılması ya da denizlerin gökyüzünden düşen yağmuru kabullenmesi gibi doğal sayıp bunlarla övünmemesi gerekir. Senin cömertliğin övülmesine gelince, bırak bunu senin ülkende doğmuş olmaktan dolayı durup dinlenmeden Tanrı'ya şükreden ve adını minnetle almaktan başka zevkleri bulunmayan uyrukların yapsın demiş. Sonra da zaten ey sultanım, Tanrı'nın değer biçilmez verileriyle donattığı tek kişinin de sen olduğunu sanmıyorum. Bil ki gerçekte Basra kentinde basit bir kişi, böyle olmasına karşın en kudretli şahlardan daha şatafatlı ve şahane biçimde yaşamaktadır. Adı Ebul Kasım'dır ve dünyada hiçbir emir buna bizzat Emirül Müminin de dahildir. Eli açıklıktan ve de cömertlikten yana onun dengi değildir. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 822. gece olunca demiş ki, adı Ebul Kasım'dır ve dünyada hiçbir emir, buna bizzat Emirül Müminin de dahildir, eli açıklıktan ve cömertlikten yana onun dengi değildir diye eklemiş. Halife vezirinin bu sözlerini işitince son kertede kızmış, yüzü iyice kızarmış, gözleri alevlenmiş ve Cafer'e tepeden bakarak kendisine Allah belanı versin, ey vezir köpeği, sen sultanın önünde davranışının seni çaresiz bir ölüme sevk edeceğini unutarak nasıl böylesine yalan söylemeye cesaret ediyorsun demiş. Cafer de başım üzerine yemin ederim ki ey emirül müminin huzurunda sarf etmek cesaretinde bulunduğum sözler gerçeği ifade eden sözlerdir. Eğer senin düşüncende tüm itibarım yok olmuşsa sen bunu kendin denetleyebilir ve eğer söylediklerim doğru değilse beni dilediğince cezalandırabilirsin. Bana gelince efendim, sana Basra'ya yaptığım son gezi sırasında genç Ebul Kasım'ın gözü kamaşmış konuğu olmuş bulunduğumu korkmadan tekrarlamak isterim. Gözlerim gördüklerini, kulaklarım işittiklerini ve ruhum onu büyüleyen şeyleri hala unutmadı. İşte bundan dolayı efendimin gözünden düşme pahasına da olsa Ebul Kasım'ın zamanın en harika insanı olduğunu söylemekten kendimi alamıyorum diye yanıt vermiş. Ve Cafer böylece konuştuktan sonra susmuş. Halife de öfkenin sınırında Cafer'in tutuklanması için muhafızların başına işaret etmiş. Alınan emir hemen yerine getirilmiş. Bunu izleyerek Edreşit salondan çıkmış ve öfkesini nasıl yatıştıracağını bilmeden karısı Sit Zübeyde'nin dairesine gitmiş, eşi onda kara günlerin simasını görerek korkudan sararmış. Ve Edreşit kaşları çatık ve gözleri hiddet saçarak hiçbir şey konuşmadan gidip divana uzanmış. Ona bu gibi durumlarda nasıl davranılacağını çok iyi bilen Sit Zübeyde de kendisine can sıkıcı sorular sormaktan kaçınmış ama son kertede tedirgin bir havaya girerek kendisine gül suyuyla kokulandırılmış bir bardak su vermiş ve bunu sunarken ona Tanrı'nın adı üzerine olsun ey amcamın oğlu. Bu içtiğin su seni serinletsin ve yatıştırsın. Yaşam ak ve kara olarak iki renkten oluşmuştur. İnşallah sadece ak günler uzun ömrünü damgalasın demiş. El-Reşit de bizim muzaffer cetlerimizin şanını anarak söylüyorum ki ey amcamın kızı, sözlerimi eleştirmekten, hareketlerimi yorumlamaktan ve uykularım arasındaki kimi karanlık nitelikli kişileri bana üstün tutmaktan hoşlanan parmak ilerin oğlu şu Cafer belası gözlerimin önünde bulundukça kara günler yaşamı vurgulayacak demiş. Ve olup biteni karısına anlatmış ve ona vezirinden öylesine bir ifadeyle söz etmiş ki kadın bu kez Cafer'in kellesini yitirmek gibi büyük bir tehlike içinde bulunduğunu anlamış. Ve vezirin hükümdarı hakkında bu denli özgürce söz etmesinin yakışıksızlığını kabul ederek halifenin fikrine uyduğunu belirtmekte gecikmemiş. Sonra çok kurnazca kendisine sadece meselenin gerçeğini anlamak üzere Basra'yı birisine gönderip onun dönmesine kadar cezayı ertelemesinin daha doğru olacağını belirtmiş. Ve o zaman Cafer'in sana anlattığının doğru mu, yanlış mı olduğunu anlar ve sonuca göre gereğini yaparsın diye eklemiş. Harun da karısının bilgelikle dolu konuşmasıyla yarı yarıya yatışmış olarak doğru söyledin ey Zübeyde. Kuşkusuz benim hizmetkarım olmuş bulunan Yahya'nın oğluna bu adaleti göstermek zorundayım. Ve dahi Basra'ya göndereceğim kişinin vereceği bilgiye tam bir güven duyamayacağımdan dolayı ben kendim bu kente gideceğim. Ve bu Ebu'l-Kasım ile tanışıklık kuracağım. Ve yemin ederim ki eğer Cafer bu zatın cömertliğini abartmış ya da bana yalan söylemişse bunun bedeli kendi kellesi olacaktır diye yanıt vermiş. Tasarısını uygulamak için daha fazla gecikmeden ve Zübeyde'nin bu seyahati tek başına yapmaması için yaptığı uyarıya kulak asmadan Iraklı tacir kılığına bürünmüş ve eşine yokluğu sırasında ülkenin işleriyle ilgilenmesini tembih ederek sarayın gizli kapısından çıkıp Bağdat'ı terk etmiş. Tanrı ona güvenlik bağışladığından başına hiçbir şey gelmeksizin Basra'ya ulaşmış ve tacirlerin indiği büyük hana inmiş. Ve orada dinlenip bir şeyler yemek için zaman ayırmadan önce selam verip aldıktan sonra hanın kapıcısına ilgi duyduğu konuyu "Ey şeyh, bu kentte cömertliğiyle, eli açıklığıyla ve yaşamıyla şahları geçen ve adı Ebu'l-Kasım olan birinin bulunduğu doğru mudur?" diyerek sormuş. Yaşlı kapıcı da konuyu bilen birinin edasıyla Tanrı kutsamalarını onun üzerine indirsin. Onun cömertliğinden nasibini almamış kimse var mıdır acaba? Ben kendi payıma ya Seydi, eğer yüzümde 100 ağzım ve her bir ağzımda 100 dilim olsa ve bunların her biri üzerinde de bir övgü hazinesi bulunsaydı, soylu Ebu'l-Kasım'ın hayranlık verici cömertliğini yine değerince anlatamazdım diye yanıt vermiş. Sonra yükleriyle birlikte başka tacirler de hana inince hanın kapıcısı onunla uzun uzadıya konuşacak boş zaman bulamamış. Harun da oradan uzaklaşarak o gece biraz dinlenmek ve istirahat etmek için yukarıya çıkmış. Ama ertesi gün er saatte handan çıkmış ve çarşılarda dolaşmaya gitmiş. Ve tacirler dükkanlarını açtıkları zaman bunlardan önemli olduğu izlenimini veren birinin yanına yaklaşmış ve kendisinden Ebu'l-Kasım'ın konutuna giden yolu sormuş. Tacir çok şaşırarak ona Ebu'l-Kasım'ın konutunu bilmediğine göre acaba hangi uzak ülkeden geldin sen? Bu zat burada öylesine tanınmıştır ki kendi ülkesinin içinde bir hükümdar bile bu denli tanınmaz demiş. Harun gerçekten çok uzaktan geldiğini, seyahat maksadının da Ebu'l-Kasım denen soylu kişiyle tanışmak olduğunu itiraf etmiş. Bunun üzerine tacir çıraklardan birini ona rehberlik etmesi için emir vermiş ve kendisine bu saygın yabancıyı soylu efendimizin sarayına götür demiş. Bu saray hayranlık uyandırıcı bir saraymış. Kapıları yeşil yeşim taşından, binası alacalı donuk mermerlerden yapılmaymış. Harun yapısının uyumluluğuna hayranlık duymuş ve avluya girerken zarafetle giyinmiş ve efendilerinin buyruklarını beklerken aralarında oynaşan siyah ve beyaz birçok genç köre görmüş. Bunlardan birinin yanına yaklaşarak ona "Ey genç adam, soylu Ebu'l-Kasım'a gidip efendim avluda sırf senin kutsanan yüzünü görmek üzere Bağdat'tan Basra'ya gelmiş bulunan bir yabancı var" de demiş. Genç köle de hemen kendisine hitap eden kişinin konuşmasını ve görünümünü değerlendirerek sarıdan birisi olmadığını anlamış. Ve durumu efendisini bildirmeye koşmuş, o da yabancı konuğu karşılamak üzere avluya gelmiş. Selamlaşmalardan ve hoş geliş dilemelerinden sonra ev sahibi onu elinden tutup kendine özgü güzelliği ve harika mimarisiyle seçkin bir salona götürmüş. Salonu çepeçevre saran, kenarı altın tellerle işlenmiş ipek örtülü geniş divanın üzerine oturduklarında akik ve kaya billurundan yapılmış testiler taşıyan çok güzel 12 genç beyaz köylünün içeri girdiği görülmüş. Mücevherat ve yakutla süslenmiş olan bu testilerin içi nefis içkilerle doluymuş. Sonra da içeriye kimileri çiçek ve meyvelerle dolu çini kaplar, kimileri de içi karla soğutulmuş tadı harika şerbet dolu büyük altın kupalar taşıyan aylar kadar güzel 12 güzel kız daha girmiş. Bu genç köleler ile bu genç kızlar ev sahibiyle konuğuna sunmadan önce içkileri, şerbetleri ve diğer serinletici meşrubatı ilkin denemeden geçirmişler. Harun da çeşitli içkilerden tatmış ve tüm doğudaki en lezzetli şeyleri tatmış olmasına karşın bunlarla kıyaslanabilecek bir şeyi ömründe hiç içmemiş olduğunu kendi kendine itiraf etmiş. Bunu izleyerek Ebu'l-Kasım çağrılısını som altından tabaklara konmuş, yemeklerle kaplı bir masanın bulunduğu başka bir salona götürmüş. Ve kendi eliyle seçkin lokmalar sunmuş. Harun da bu yemeklerin tertibini olağan dışı bulmuş. Yemek bittikten sonra genç adam Harun'u elinden tutarak diğer ikisinin daha da zengin döşenmiş üçüncü bir salona götürmüş. Ve öncekilerden de güzel köleler, üzerlerine değerli taşlar işlenmiş, her türden şarapla dolu akıl almaz çoklukta testiler ve kuru yemişlerle dolu büyük taslar ve narin hamur işleriyle örtülü tepsiler getirmişler. Ebu'l-Kasım konuğuna hizmet ederken içeriye şarkıcılar ve çalgıcılar girmiş ve taşlara bile duyarlılık sağlayan bir fasıla başlamışlar. Harun hayranlığın sınırında kendi kendine, "Kuşkusuz benim sarayımda da harika sesli şarkıcılar ve de sanatın kaynaklarından bilmediği şey bulunmayan İshak gibi üstün nitelikli musiki üstadları var. Ama hiçbiri bunlarla yarışmaya kalkamaz vallahi. Nasıl olur da Basra'da oturan sıradan bir kişi bunca mükemmel şeyleri bir araya getirebilir?" diyormuş. Ve Harun bir Mısır çengesinin kendisini büyüleyen sesine özel bir ilgi gösterirken Ebu'l-Kasım salondan dışarı çıkmış ve biraz sonra bir elinde amber çubukları, ötekinde sanki gümüşten dalları ve yaprakları zümrüt ve yakuttan küçük bir ağaçlı geri dönmüş. Bu ağacın tepesinde onu imal edene övgüler yağdırırcasına güzel bir tavus tünüyormuş. Ve Ebu'l-Kasım bu ağacı halifenin uyak ucuna kaydırarak elindeki çubukla tavusun başına dokunmuş. Güzel kuş hemen kanatlarını gererek kuyruğunun şaşasını ortaya koymuş ve çabucak kendi yöresinde dönmeye başlamış. Ve o döndükçe saçtığı amber, sarı sabır kokuları ve de başka kokular her yanı sarmış ve tüm salonu doldurmuş. Ama birdenbire Harun ağacı ve tavusu seyredip hayranlık duyarken Ebu'l-Kasım ikisini de alıp götürmüş. Harun da bu beklenmedik eylemden dolayı incinliğini duyumsamış ve kendi kendine içinden "Vallahi ne garip iş bu böyle. Ve de bunun anlamı ne? Ev sahipleri konuklarına karşı böyle mi davranır? Bu genç adam bana öyle geliyor ki Cafer'in beni düşündürmek istediğinin tam tersine konuk ağırlama işini bilmiyor. Tam benim onları dikkatle izlediğimi gördüğü sırada ağaçla tavusu ortadan kaldırıyor. Hiç kuşku yok ki onları hediye etmesini istememden korkmuş olacak. Ah, vezirime göre dünyada eşi bulunmayan bu ünlü cömertliği kendim denetlemek istediğimden dolayı doğrusu üzgün değilim," demiş. Tam da kafasından bu düşünceler geçerken Ebu'l-Kasım salona geri dönmüş. Yanında da güneş kadar güzel küçük bir köle varmış. Ve bu sevimli çocuğun sırtında her yanı inci ve elmaslarla donanmış altın işlemeli bir giysi varmış. Elinde de tek bir yakuttan oyulmuş ve içinde lal renkli şarap bulunan bir kupa varmış. Çocuk Harun'a yaklaşmış ve önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra kupayı ona sunmuş. Harun da onu alıp dudaklarına götürmüş. Ama içindekini içip bitirdikten sonra onu küçük köleye geri verirken kupanın yine de ağzına kadar dolu olduğunu fark ederek çok şaşırmış. Çocuktan kupayı yeniden alıp son damlasına kadar içip boşaltmış. Ve çocuğa geri verirken hiç kimse içine bir şey koymadığı halde kupanın yine dolu olduğunu görmüş. Bunu gören Harun şaşırmanın sınırına ulaşmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 823. gece olunca demiş ki, bunu gören Harun şaşırmanın sınırına ulaşmış ve bunun nasıl olabileceğini sormaktan kendini alamamış. Ebu'l-Kasım da, "Efendim, bunda şaşılacak bir şey yok. Bu kupa yeryüzünün tüm sırlarını bilen yaşlı bir bilginin eseridir," diye yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra çocuğu elinden tutmuş ve çabucak salondan dışarı çıkmış. Ve taşkın mizaçlı Harun bu kez çok kızmış ve "Başım üzerine yemin ederim ki bu genç adam aklını kaçırmış ya da ev sahiplerine düşen görevleri ve görgü kurallarını bilmiyor. Bütün bu ilgi çeken şeyleri ben talep etmeden getirip gözlerimin zevkine sunuyor ve tam da onları görmekte ne denli haz duyduğumu anlayınca önümden kaldırıyor. Vallahi ben hiç böylesine namussuzluk ve kabalık görmedim. Alçak Cafer, eğer Tanrı isterse yakında sana insanları daha iyi değerlendirmenin ve konuşmadan önce dili ağızda dolaştırmanın ne demek olduğunu öğreteceğim," diye düşünmüş. El-Reşid ev sahibinin duası hakkında bunları kafasından geçirirken onun üçüncü kez salona döndüğünü görmüş. Bu kez yanında ancak cennet bahçelerinde bulunabilecek kadar güzel bir kız varmış. Kızın her yanı inciler ve değerli taşlarla örtülüymüş. Güzelliği üzerindeki süslerden daha göz kamaştırıcıymış. Harun onu görür görmez ağacı da tavusu da içkisi bitip tükenmez kupayı da unutmuş ve ruhuna büyük bir hayranlığın dolduğunu hissetmiş. Genç kız da ona büyük bir sayfa gösterisinde bulunduktan sonra önünde oturmuş ve sarı sabır, fil dişi, sandal ve abanoz ağaçlarından yapılma bir udu 24 çeşit makam üzere çalmaya başlamış. Ve bunu öylesine bir sanatla yapmış ki Edreşit hayranlığını gizleyememiş ve "Ey o genç adam, senin bahtın ne çok kıskanılmaya değer" diye haykırmış. Ama Ebul Kasım konuğunun genç kızdan çok hoşlandığını anlar anlamaz hemen onu elinden tutarak çabucak salondan çıkarmış. Halife ev sahibinin bu davranışını görünce son kertede onuru kırılmış ve hiddetinin patlamasından korkarak böylesine garip bir tarzda ağırlandığı bir konutta daha fazla kalmak istememiş. Ve genç adamın yeniden salona döndüğünü görür görmez ayağa kalkarak ona "Ey cömert Ebul Kasım, doğrusu senin bana rütbemi ve niteliklerimi bilmeksizin davranış biçiminden kafam karmakarışık oldu. Bu durumda senin eli açıklığını daha fazla kötüye kullanmadan çekilmeme ve seni kendi rahatına terk etmeme izin ver" demiş. Genç adam da onu sıkmaktan korkarak bu niyetine karşı çıkmak istememiş ve zarif bir edayla önünde eğildikten sonra kendisine layık ihtişamla onu ağırlayamadığı için özürler dileyerek onu sarayının kapısına kadar selametlemiş. Harun da hanının yolunu tutmuş ve içinden acı acı bu Ebul Kasım ne kadar gösterişçi birisi, gururunu ve kibrini doyurmak için yabancıların gözlerine zenginliklerini sunmaktan zevk alıyor. Eli açıklık bu demek ise ben bir budaladan ve körden başka bir şey değilim. Ama hayır, aslında bu adam bir cimriden başka bir şey değil, hem de en nefret edilen türden bir cimri. Cafer de yakında en bayağı yalanlarla hükümdarını aldatmanın ne demek olduğunu görecektir demiş. Ve boyuna bu türden fikirler yürüten Edreşit hanın kapısının önüne gelmiş. Ve avlunun girişinde siyahlar bir yanda, beyazlar bir yanda olmak üzere genç siyah ve beyaz kölelerden oluşmuş hilal şeklinde bir merasim topluluğu görmüş. Hilalin ortasında elinde uduyla Ebul Kasım'ın konutunda kendisini büyüleyen güzel genç kız varmış. Onun sağında yakut kupayı elinde tutan sevimli çocuk, solunda da ondan daha az güzel ve sevimli olmayan zümrüt ağacı ve tavusu elinde tutan başka bir çocuk bulunuyormuş. Kendisi hanın kapısını aşar aşmaz tüm köleler yerlere eğilmişler ve enfes genç kız önüne kadar saygıyla ilerlemiş ve işlemeli bir yastık üzerinde bir ipek kağıt tomarı sunmuş. Edreşit bütün bunlardan çok şaşırmış olduğu halde onu açmış ve şu satırları içerdiğini görmüş. Gelişiyle konutumuzu onurlandıran ve kokuyla dolduran sevgili konuğumuza barış ve dualar dilerim. Ve dahi ev çağrılıların babası, olanakları dar elimizden çıkarak sana ulaşan şu birkaç naçiz eşyaya tenezzül ederek bakışlarını çevirir ve bunları çatımızı nurlandıran kişiye karşı sadakatimizin bir nişanı olarak kabul eder misin? Gördük ki bu mevkibi oluşturan çeşitli köleler ve iki oğlanla genç kız, ağaç, kupa ve tavusla birlikte konuğumuzun özel ilgisini çekmiş ve zevklerine aykırı düşmemiştir. Bundan dolayı bunların her daim ona ait olmasını uygun gördük. Zaten her şey Tanrı'dan gelir, Tanrı'ya gider. Vesselam. Edreşit bu mektubu okuyup bitirince ve tüm anlamını ve kapsamını öğrenince bu denli eli açıklığa son kertede şaşırıp kalmış ve Allah'ın yüzlerini onurlandırası cetlerimin anısı üzerine yemin ederim ki ben bu genç Ebul Kasım'ı yanlış değerlendirmişim. Böyle bir eli açıklığın yanında Edreşit'in eli açıklığı nedir ki? Yüce Tanrı'nın kutsamaları senin başın üzere olsun ey vezirim Cafer. Sen benim sahte gururumdan ve kendimi beğenmişliğimden kurtulmama neden oldun. İşte gerçekten sıradan bir kişi ki hiçbir kaygı ve pişmanlık duymaksızın yeryüzünün en zengin hükümdarını cömertlikte ve eli açıklıkta aşıp gidiyor diye haykırmış. Sonra ansızın kendini toparlayarak, evet Allah için böyle ama nasıl oluyor da basit bir birey böylesine hediyeler verebiliyor ve bunca zenginliği nereden buluyor, nasıl sağlıyor? Ve nasıl oluyor da benim uyruklarımdan biri olarak benim bilgim dışında bir şahtan daha görkemli yaşıyor ve bu denli zengin olabiliyor? Hiç kuşkusuz gecikmeksizin, hatta biraz münasebetsiz görünme pahasına da olsa nasıl böyle akıl almaz bir servetin sahibi olabildiğini ondan öğrenmeliyim diye düşünmüş. Ve Edreşit merakını doyurmanın sabırsızlığı içinde hemen yeni köleleriyle bunların kendisine getirdiklerini handa bırakarak Ebul Kasım'ın sarayına dönmüş. Ve genç adamın yanına ulaşınca selamlaşmalardan sonra ona "Ey benim cömert efendim, Tanrı lütuflarını senden yana arttırsın ve sana sağladığı nimetleri çoğaltsın. Ama senin kutsanası eline bana verdiğin hediyeler öylesine büyük ki onları kabul etmekle konuk sıfatımı ve senin eşsiz cömertliğini kötüye kullanmış olmaktan korkarım. Bu durumda seni incitmekten korkmaksızın konukseverliğine hayran olarak Bağdat'a kendi kentime dönünce senin harika tutumunu anlatacaksam da onları sana iade etmekten muhtar olmak isterim" demiş. Ama Ebul Kasım üzgün bir tavırla "Efendim, Sen hiç kuşkusuz böyle konuşmuş olmak için benim karşılamamdan hoşlanmamış bulunmalı ve de hediyelerimi belki de pek önemli olmadıkları için beğenmemiş olmalısın. Yoksa bana bu hakareti yapmak için hanından çıkıp buraya gelmezdin diye yanıt vermiş. Harun da hep tacir kılığında olarak, Tanrı beni gösterdiğin konukseverliğe böylesine bir davranışla karşı koymaktan korusun ey çok cömert Ebu'l-Kasım. Benim buraya geliş nedenim sadece seni ilk kez tanıdığın yabancılara bu denli değerli eşyayı saçıp savurur görmekten ve layık olduğun memnunluğu sağlayamadan ne kadar tükenmez görünse de bir dibi olması gereken hazineni tüketeceğini bilmekten duyduğum kaygıdır diye yanıt vermiş. Edreşit'in bu sözlerini duyan Ebu'l-Kasım gülmekten kendini alamamış ve senin geri gelişini görmenin zevkini eğer gerçekten böyle sevine bir nedene borçluysam kaygılarını yatıştır efendim. Bil ki gerçekte Allah'ın her günü tutkuyla ve coşkuyla övülesi Yaradan nezdindeki borçlarımdan kapımı her çalan kişiye senin elindekilere benzer birkaç hediye sunarak kurtuluyorum. Çünkü servet dağıtıcının bana bahşettiği hazine dipsiz bir hazinedir diye yanıt vermiş. Ve konuğunun yüzünde büyük bir şaşkınlığın belirdiğini görerek, görüyorum ki efendim yaşamımdaki bazı serüvenleri ve de bu dipsiz hazinenin öyküsünü sana açıklamam gerekecek. Gerçekten bu öykü öylesine şaşkınlık verici ve duyulmadık bir öyküdür ki gözün iç köşesine iğneyle yazılsa onu ilgiyle okuyanlar için bir ders oluştururdu diye eklemiş. Bunları söyledikten sonra genç Ebu'l-Kasım konuğun elinden tutmuş ve onu birçok buhurdanın havasına tatlı kokular saçtığı ve ayak ucunda değerli halılar bulunan bir tahtın görüldüğü serin bir salona sokmuş. Genç adam Harun'u tahta oturtmuş, kendisi de onun yanına oturmuş ve aşağıdaki tarzda açıklanan öyküyü anlatmaya başlamış. Bil ki efendim, Tanrı hepimizin efendisidir. Ben kökeni Kahireli ve adı Abdülaziz olan büyük bir cevahircinin oğluyum. Ama babam tıpkı babası ve büyük babası gibi Kahire'de doğmuş olmasına karşın tüm yaşamını doğduğu yerde geçirmemiş. Çünkü o kadar büyük bir serveti varmış ki üzerine çare bulunmaz bir müstebit olan Mısır Sultanı'nın kıskançlığını çekmemek için kendi ülkesini terk edip Tanrı'nın kutsaması üzerlerine olası Abbasoğullarının koruyucu kanadı altında bulunan bu Basra kendine yerleşmeye gelmiş. Ve babam kentin en zengin tacirinin biricik kızıyla evlenmekte gecikmemiş. Ben bu kutsal evlilikten doğmuşum. Benden önce de benden sonra da soy ağacımıza hiçbir meyve eklenmemiş. Böylece Tanrı rahmet eylesin ve onlardan hoşnut olsun, ölümlerinden sonra babamın ve annemin tüm mallarından yararlanarak daha çok genç yaştayken her türden varlığa ve büyük bir servete sahip oldum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.